Ayrım 20.
Kimileri ise kan rengi ölgün bir ışıkla, bakan ya da uyuyan, onlarca gözü olan, kıpırtısız bir dev dersiniz. Şer güçleriyle dolu, sokakta bekleyen sancıkları yiyip yutacak. Valla öyle güçsüz ki eli ayağı titriyor, arabanın kaportasına dayanmak zorunda kalıyor. Sokakta şer rüzgarı esiyor. Kentin üzerindeki boşluğu, korkuyu, yoksulluğu, açlığı yaratan o. Meydanlarda sarmallarını kazan ve çocuklar ile yaşlıların boğulduğu yalnız odalara sessizliği çöktüren o. Valla şer rüzgarından nefret ediyor. Onlar bütün kenti egemen olan bayrağı, erkek ve kadınları yutmak, karnında öğütmek için gözleri açık bekleyen bütün bayrağı. Sonra binanın yeşil kapısı tamamen açılıyor. Şimdi bir kadın Lala'nın karşısında kımıldamadan duruyor. Erkeklerin sigara üzerine sigara içerek kımıldamadan baktıkları kadın o. Çok kısa boylu, neredeyse cüce, boynu yok, yayvan başı omuzlarının üzerinde oturuyor. Ama yüzü çocuksu, kiraz rengi küçücük bir ağzı var, kapkara gözlerin içerisinde yeşil bir halka. Ufacık boynunun dışında en şaşılası şeyi saçları. Kısa, bukleli, arkasında koridorun ışığında garip bir şekilde parlayan ve tombul bebek kafasının üzerinde olağanüstü bir görüntü, alevden bir hale oluşturan bakır rengi saçları. Lala ufak tefek kadının saçlarına büyülenmiş gibi bakıyor. Kımıldamıyor, neredeyse soluk bile almıyor. Soğuk rüzgar çevresinde haşince fırlanıyor. Ama küçük kadın başında alev alev yayan saçlarıyla binanın girişinde ayakta duruyor. Tombul beyaz butları ve kalçaları yerlerine seren çok kısa bir siyah etek ile yakası açık mor bir kazak giymiş. Ayağına iğne topuklu, parlak, çok yüksek iskarpinler. Soğuktan dolayı meydanda birkaç adım atıyor ve topuklarının sesi sokakta yankılanıyor. Şimdi erkekler yanına yaklaşıyor, ağızlarında sigara. Çoğu Arap, saçları simsiyah, benizleri külrengi. Lala görmemiş bu rengi. Sanki yer altında yaşıyorlar da ancak geceleri sokağa çıkıyorlar. Konuşmuyorlar. Kaba, inatçı bir edaları var. Dudakları kısılmış, bakışları sert. Alev saçlı küçük kadın onlara bakmıyor bile. O da bir sigara yakıyor. Olduğu yerde fır dönerek dumanı hızla çekiyor. Sırtını döndüğünde kambur sanırsınız. Derken sokağın başında başka bir kadın yürümeye başlıyor. O aksine çok uzun boylu, iri yarı, şimdiden kartlamış. Yorgunluktan ve uykusuzluktan çökmüş. Bol bir mavi muşambara ayak giymiş. Rüzgar siyah saçlarını dağıtmış. Yüksek topuklarını şaklatarak sokaktan aşağı ağır ağır iniyor. Cücenin yanına geliyor ve o da kapının önünde duruyor. Araplar ona yaklaşıyor, bir şeyler söylüyorlar. Ama o ne dediklerini duymuyor. Adamlar peş peşe uzaklaşıyor ve belirli bir mesafede duruyorlar. Gözleri kımıldamadan duran ve sigara içen iki kadına dikilmiş. Rüzgar durup durup sokağa tarıyor. Kadınların leslerini bedenlere yapıştırıyor, saçlarını dalgalandırıyor. Bu sokak aralığında öyle çok kin ve umutsuzluk var ki, sokak sanki durmaksızın cehennemin bütün katlarına iniyor, dibe vurmadan, hiç durmadan. Ne büyük bir açlık, tatmin edilmiş arzu, şiddet var. Sessiz erkekler kaldırım kenarında kurşun askerler gibi kımıldamadan durup bakıyor. Gözleri kadınların kararlarına, kalçalarının eğimine, boyunlarının solgun etine, çıplak bacaklarına dikilmiş. Belki de hiçbir yerde aşk, acıma yoktur, şefkat yoktur. Belki de göğü yerden ayıran beyaz kılıf insanları boğmuş, yüreklerindeki çırpıntıyı dindirmiş, tüm anılarını, geçmişte kalan bütün arzularını, tüm güzellikleri yok etmiştir. Lala içine dolan boşluğun sürekli eksildiğini hissediyor. Sanki ara sokaktan geçen rüzgar çembersel bir deneyimin esintisi. Rüzgar belki de bu iğrenç binaların çatılarını uçuracak, kapıları pencereleri sökecek, çürümüş duvarları yerle bir edecek, bütün arabaları devirip demir yığına çevirecek. Bu olmak zorunda çünkü çok fazla kin, çok fazla acı birikmiş. Ancak büyük kirli bina şimdilik ayakta, heybetiyle insanları eziyor. Bunlar kıpırtısız değerler, gözlerini kan bürümüş, acımasız, erkek ve kadınları yutan değerler. Bağırsaklarında lekeli, eski şiltelerin üzerine devrilmiş genç kadınlar, birkaç saniye süreli cinsel organları ateş parçası gibi yanan sessiz erkekler onlara sahip oluyor. Sonra erkekler giyinip gidiyor, masanın kenarında bıraktıkları sigaranın külü sönmemiş bile. İnsan yiyenlerin arasında yaşlı kadınlar yatıyor. Onları ezen, sararmış etlerini kirleten erkeklerin ağırlığının altında yatıyorlar. İşte o zaman bütün o kadınların karınlarında boşluk doğuyor. İçlerinden boşanan ve sonsuz sarmalları sokaklarda ve aralıklarda kol gezen yoğun ve buz gibi bir boşluk. bir damla da beklemeye dayanamıyor. Bağırmak, ağlamak istiyor ama mümkün yok. Boşluk ve korku gırtlağına sıkı sıkıya sarılmış. Soluk alması bile zor. O zaman kaçıyor. Daracık sokaklarda var gücüyle koşuyor. Erkekleri dönüp kaçışına bakıyor. Cüce kadın bağırarak bir şeyler söylüyor ama bir erkek onu ensesinden yakalayıp binanın içine atıyor. Bir an dağlar başlık üzerlerine kapanıyor, onları sarıyor. Birkaç erkek sigaraları dağlar atıp gölge gibi kayarak caddeye doğru çıkıyor. Başkaları gelip kaldırımın kenarında duruyor ve binanın kapısının önündeki siyah saçlı uzun boylu kadına bakmaya başlıyor. Gayın civarında uyuyan pek çok dilenci var. Paçavraların içine gömülmüşler ya da kapılarına kartonlar sermişler. Uzakta gar binası, yıldız gibi beyaz büyük sokak lambalarıyla pırıl pırıl. Lala bir kapının köşesindeki sınır taşının nemli gölgesinde yere uzandı. Başını ve uzuvlarını tıpkı bir kaplumbağa gibi geniş kahverengi mantosunun içine olabildiğince çekti. Taş soğuk ve sert, araba lastiklerinin ıslak sesi onu ürpertiyor. Ama gözlerini yumduğunda gökyüzünün bir zamanlar taşlı düzlükte olduğu gibi açıldığını görebiliyor. Yarılan kılıfının arasından çöl gecesi beliriyor. Lala Saint Blanche Oteli'nde yatıp kalkıyor. Katındaki küçük karanlık odacığı süpürgeler, kovalar, yıllardır orada unutulmuş eski püsküyle paylaşıyor. Bir elektrik ampulü, bir masa ve kayışlı eski bir yatak var. Orada kalıp kalamayacağını patrona sorduğunda, adam soru sormadan yalnızca olur dedi. Yorum yapmadı, orada uyuyabileceğini, yatağın zaten işe yaramadığını söyledi. Ayrıca elektrik ve su parasını ücretinden düşeceğini de ekledi. O kadar. Sonra yatağına uzanarak yeniden gazetesini okumaya koyuldu. Lala bu yüzden patronun iyi bir adam olduğunu düşünüyor. Pis ve tıraşsız olsa da öyle. Çünkü soru sormuyor. Her şey ona vız geliyor. Oysa ağmalı işler öyle kolay olmadı. Lala artık elinde kalmayacağını söylediğinde yüzü asıldı. Hoş olmayan sürü laf söyledi. Çünkü Lala'nın bir erkekle yaşamak için evden ayrıldığını sanıyordu. Ama sonunda durumu kabullendi. Çünkü yakında oğulları gelecekti. Hepsine yetecek yer yoktu. Şimdi Lala, Saint Blanche Oteli'nde kalanları biraz daha iyi tanıyor. Hepsi çok yoksul. İnsanların yiyecek bulamadığı, yaşamak için neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı ülkelerden gelmişler. En gençlerinin bile yüzü sertleşmiş. Uzun uzadıya konuşamıyorlar. Lala'nın kaldığı katta kimse yok. Çünkü burası farelerin yaşadığı çatı katı. Ama tam altta 3 zencinin kaldığı bir oda var. Bunlar kardeş. Kötü yürekli ya da masum değiller. Her zaman yaşa doğuyor. Lala onların cumartesi öğleden sonra ve pazarları gülüşmelerini ve şarkı söylemelerini dolayı seviyor. Adlarını bilmiyor ama kimi zaman koridorda tuvalete giderken ya da merdivenin basamaklarını olmak için indiğinde onlara rastlıyor. Odalarını temizlemeye gittiğinde ise çıkmış oluyorlar. Neredeyse hiç eşyaları yok. Yalnızca giysi dolu birkaç karton kutu ve bir gitar. Zencilerin odasının bitişiğinde şantiyelerde çalışan Kuzey Afrikalıların kaldığı 2 oda var. Bunlar geçici müşteriler. Nazik davranırlar ama içe dönüktürler. Lala onlarla da fazla konuşmaz. Odaları boştur çünkü bütün giysilerini bavullarında tutarlar. Bavulları da yataklarının altındadır. Bir şeylerin çalınmasından korkuyor olmalılar. Lala'nın pek sevdiği biri daha var. Genç bir Afrikalı zenci. Kardeşiyle ikinci katta koridorun ucundaki küçük odada kalır. Bu en güzel odadır. Çünkü avlunun tek ağacının bulunduğu kısma bakar. Lala ağabeyin adını bilmez. Ama küçük kardeşin adının Daniel olduğunu bilir. Kapkaradır. Saçları öyle kıvırcıktır ki tutamlarına durmadan bir şeyler takılır. Saman çöpleri, kuş tüyleri, otlar. Yüz yuvarlak bir kafası, leylek gibi uzun bir boynu vardır. Zaten o uzunlamasına verilir. Uzun kollu, uzun bacaklı, yürüyüşü de bir tuhaftır. Raks eder gibi yürür. Her zaman çok neşelidir. Lala ile konuşurken durmadan güler. Lala ne dediğini anlamaz çünkü şivesi bir gariptir. Ama bunun büyük önemi yok. Çünkü o uzun elleriyle çok komik hareketler yapar ve bembeyaz dişlerini göstererek türlü maskaralıklar eder. Lala'nın yeğlediği odur. Pürüzsüz yüzünden, gülüşünden dolayı biraz çocuksu olduğu için. Kardeşiyle birlikte hastanede çalışır. Cumartesi ve pazarları futbol oynamaya gider. Bu onun büyük tutkusudur. Odasının her tarafında, duvarlarda, kapıda, dolabının içinde raptiye ile tutturulmuş afişler, resimler bulunur. Lala'yı her gördüğünde stadyumda oynamasını görmeye ne zaman geleceğini sorar. Lala oraya bir pazar öğleden sonra gitti. Sıraların en tepesine tünedi ve ona baktı. Yeşil sahanın üzerinde küçük siyah bir leke. Onu görmeye gittiğini asla söylemedi. Belki de otelin koridorlarında çınlayan gülüşüyle maça gelmesini istemeye devam etsin diye. Koridorun öbür ucunda küçücük bir odada yaşayan yaşlı bir adam da var. O kimseyle konuşmaz. Kimse de onu oraya diye pek bilmez. Bu yüzünü korkunç bir hastalığın yemiş olduğu yaşlı bir adam. Ne burnu var ne de ağzı. Burun deliklerinin yerinde yalnızca iki delik, dudaklarının yerinde bir yara izi. Ama gözleri güzel, derin ve masum. Kendisi her zaman nazik ve sevimli. Lola bu yüzden onu sever. Odasında yoksulluk içinde yaşar. Sabahın erken saatinde pazar yerlerinde erte kalmış meyveleri toplamak ve güneşte dolaşmak için dışarı çıkar. Lola adını bilmez ama onu pek sever. Yaşlı mamana benzer o. Elleri aynı türdendir. Güçlü ve becerikli. Güneşten yanmış, bilgelik dolu eller. Onlara baktığında kızgın görüntüyü, kum ve taş alanları, kavrulmuş çalıları, kurumuş nehirleri görür gibi olur. O ülkesinden ve kendisinden hiç söz etmez. Bunları içinde saklar. Lala'yla koridorda karşılaştığında bir iki laf eder, havadan sudan, radyoda duyduğu haberlerden falan söz eder. Otelde Lala'nın sırrını belki de bir tek bilen odur. Çünkü bir iki kez kıza derin gözleriyle bakarak çalışmanın ona ağır gelip gelmediğini sordu. Fazla bir şey söylemedi ama Lala karnında bir bebek taşıdığını bildiğini düşündü. Hatta bundan patronun söz etmesinden biraz da korktu. Ama yaşlı adam kimseye bir şey söylemez. Her pazartesi haftalık ücretini peşin öder, parasının nereden geldiğini kimse bilmez. Çok yoksul olduğunu tek bilen Lala'dır. Çünkü odasında pazarda yere düşmüş çürümüş meyvelerden başka bir şey yoktur. Lala da kimi zaman biraz parası olduğunda bir iki güzel elma ve portakal alır. Temizlik yaptığı sırada onları odanın tek sandalyesinin üzerine bırakır. Adam ona hiç teşekkür etmez ama Lala gözlerine bakınca onunla karşılaşmaktan memnun olduğunu görür. Lala diğer kiracıları tanımadan tanıyor. Bunlar geçici müşteriler, yatmadan yatmaya otele gelen Araplar, Portekizliler, İtalyanlar. Bir de sürekli müşteriler var. Lala birinci kattaki iki Arap'ı sevmiyor. Kaba bir halleri var. İspirtoyla kafa çekiyorlar. Bir de açık saçık dergiler okuyup bütün çıplak kadın resimleri bozulmuş yatağın üzerine bırakan adam var. Grigori adında bir Yugoslav. Lala onları toplayıp baksın diye yapıyor bunu. Bir gün Lala odaya girdiğinde onu karşısında buldu. Kızı kolundan çekip yatağa devirmek istedi. Ama Lala böyle başlayınca korktu. Kızı bıraktı ve arkasından küfürlerle odadı. O günden beri o oradayken Lala odasına ayak basmıyor. Yüzü yenmiş yaşlı adamın dışında bütün bu insanların hiçbiri gerçek değil. Gerçek değiller çünkü bulundukları yerde iz bırakmıyorlar. Gölge gibi, hayalet gibi gelip geçiyorlar. Günün birinde gittikleri zaman oraya sanki hiç gelmemişler gibi oluyor. Kayışlı yatak yine aynı, kırık sandalye, lekeli muşamba, boyaları dökülen yağlı duvarlar, elektrik kordonunun ucundan sarkan sinek pislikleriyle kaplı çıplak ampul. Değişen hiçbir şey yok. Özellikle de kirli camlardan sızan iç avlunun kül rengi ışığı, güneşin solgun ışıkları ve sesler, radyo sesleri, caddedeki arabaların motor sesleri, dalaşan erkeklerin sesi, musluğun ıslık sesleri, sifon sesi, merdiven gıcırtıları, saçları ve olukları tanırdatan rüzgarın sesi. Lala yatağına uzanmış, yanan elektrik ampulünün sarı lekesine bakarak bütün bu sesleri dinliyor. İnsanlar burada var olamaz, çocuklar da. Yaşayan hiçbir şey var olamaz. Karında bir sevinme var şimdi. Bilmediği bir iç organ gibi çırpınan bir şey. Lala yatağında çenesini dizlerine dayamış, içinde kıpır kıpır eden, yaşamaya başlayan şeyi dinlemeye çalışıyor. Korku ise hala orada. Sokaklarda peşine düşen, onu top gibi köşeden köşeye fırlatan korku. Ama aynı zamanda sanki çok uzaklardan, denizlerin ve kentlerin ötesinden gelen ve Lala'yı çölün güzelliğiyle buluşturan garip bir mutluluk, sıcaklık ve ışık dalgası var. Öyle anlarda Lala her gece yaptığı gibi gözlerini yumuyor ve derin derin soluk alıyor. Daracık odanın karanlık ışığı ağır ağır sarıyor onu ve güzelim gece beliriyor. Yıldızlı, soğuk, sessiz, ıssız gece. Uçsuz bucaksız toprakların, kıpırtısız kum tepeleri üzerine kapanmış. Lala'nın yanında Hartani, aba kepeneği sırtında, siyah bakırdan yüzü yıldızların aydınlığında ışıldıyor. Ona kadar ulaşan bu dar odada, elektrik ampulünün hastalıklı aydınlığında onu bulan Hartani'nin bakışı, içinde karnında kıpırdayan ve hayatı canlandıran bakışı. O ortadan kaybolalı nice zaman geçti. Lalayaka öylecesine denizin karşı kıyısına doğru yol alışından bu yana. Ama genç çobanın bakışı çok güçlü. Lala onun gerçekten içinde, karnının derinliğinde kımıldadığını hissediyor. Öyle zamanlarda silmen onlar oluyor. Bu kentin insanları, polisler, sokaktaki adamlar, otel müşterileri, hepsi yok oluyor ve onlarla birlikte kentleri, evleri, sokakları, arabaları, kamyonları ve geriye Lala ile Hartani'nin uzandığı çölün boşluğundan başka bir şey kalmıyor. Birlikte bol kepeneğe sarılmışlar. Çevrelerinde karanlık gece, binlerce yıldız, toprağa egemen olan soğuğu duymamak için birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar. Panier'de biri ölecek olsa, her şeyle ilgilenen otelin giriş katındaki cenazeye yardım atçısıdır. Önceleri Lala onu otel patronunun akrabası falan sanıyordu. Ama o sıradan bir tüccardı. Önceleri Lala insanların otele ölmeye geldiğini ve onları sonradan cenaze lavazımatçısına gönderdiklerini sanıyordu. Dükkanda çalışanlar kalabalık sayılmaz. Patron Bay Çerez'den başka iki cenaze görevlisi bir de limuzinin sürücüsü. Panier'de biri ölünce görevliler hemen limuzine atlayıp evin kapısına simden gözyaşları işlenmiş siyah perdeler asarlar. Kapının önüne kahvaltı, yine simden gözyaşlarıyla bezeli siyah bir örtüyle kaplı küçük bir masa yerleştirirler. Masanın üzerinde ölüyü ziyarete gelenlerin adlarını küçük bir kartona yazıp bırakmaları için bir kase bulunur. Bay Kuyosa öldüğünde Lana bunu hemen anladı. Çünkü otelin giriş katındaki dükkanda oğlunu gördü. Bay Kuyosa'nın oğlu kısa boylu, yağlı bir adamcağızdır. Saçları seyrektir, fırça gibi, Lana'ya hep saydanmış gibi bakar. Bay Kuyosa'ya gelince o farklıdır. Lala'nın pek sevdiği biridir. Orta boylu, romatizmaları yüzünden zor yürüyen, yaşlı ve zayıf bir İtalyandır. Her zaman siyah takım elbise giyer. Giysileri de çok eski olur çünkü kumaşın dirseklere ve dizlere gelenleri eprimiştir. Ayrıca her zaman pırıl pırıl cilalı, eski deri ayakkabıları vardır. Hava soğuk olunca yün bir atkı bağlar ve kasket giyer. Bay Kralosa'nın yüzü kupkuru ve karışıktır. Açık havadan meşin gibi olmuştur. Beyaz saçları kısacık kesilmiştir. Yara bağlı ve sicimle tutturulmuş garip boğa gözlükleri vardır. Herkesle nazik ve sevimli olduğu için modası geçmiş siyah takım elbisesi ve cilalı siyah ayakkabılarıyla saygın bir havası olduğu için insanlar Panier'de onu çok sever. Ayrıca herkes bir zamanlar marangoz, gerçek bir marangoz ustası olduğunu ve Mussolini'yi sevmediği için savaştan önce buraya geldiğini bilir. Alışverişe giderken sokakta Lala'ya rastladığında kimi zaman bunları anlatır ona. Paris'e niteliksiz gelmiş, otelde ancak 2-3 gün kalabilecek kadar parası varmış. Üstelik tek kelime Fransızca bilmiyormuş. Öyle ki yıkanmak için sabun istediğinde odasına sıcak su çıkarmışlar. Lala ona rastladığında paketlerini taşımasına yardım eder. Çünkü adam güçlükle yürür. Özellikle de Panier sokağına çıkan merdivenlerde zorlanır. Yürürlerken Lala'ya İtalya'dan söz eder. Ve köyünden ve Tunus'ta işçi olduğu zamanlardan, bir de her tarafta Paris'te, Lyon'da, Korsika'da yaptığı evlerden. Oldukça gür, garip bir sesi vardır ve Lala şivesini anlamakta zorluk çeker ama konuşmasını dinlemeyi sever. O artık öldü. Lala bunu anlayınca öyle üzgün göründü ki Bay Kralosa'nın oğlu onu şaşkınlıkla inceledi. Birisinin babası için dertlenmesi onu şaşırtmıştı sanki. Lala oradan çok çabuk ayrıldı. Çünkü cenaze lavazımatçısının dükkanının havasını solumayı, bütün o yapma çelenkleri, tabutları, hele kötü kötü bakan cenaze görevlilerini görmeyi sevmiyor. Lala başı önde, sokakları ağır ağır izleyerek, farkına bile varmadan Bay Kralosa'nın evinin kapısına kadar geldi. Kapıda siyah perdeler, siyah örtüsü ve kasesiyle birlikte küçük masa duruyordu. Kapının üzerine büyük bir siyah levha asılmıştı. Üzerinde hilal şeklinde iki harf vardı. Lala eve giriyor, dar basamaklı merdiveni tırmanıyor. Tıpkı Bay Kralosa'nın paketlerini taşırken yaptığı gibi ağır ağır çıkıyor. Sağlıkta soluk almak için duruyor. Bugün çok halsiz, üzerinde öyle bir ağırlık hissediyor ki en üst kata vardığında uyuyakalacak, ölecek sanki. Kapının önüne gelince bir an duraklıyor. Sonra kapıyı itip küçük daireye giriyor. Önce burasını tanıyamıyor çünkü kepenkler kapalı, içerisi loş, dairede kimse yok. Lala büyük odaya doğru gidiyor. Orada muşamba kaplı bir masa var. Üzerinde bir sepet meyve. Odanın ucunda bir yatak. Lala yaklaşınca Bay Kralosa'yı görüyor. Yatakta uyur gibi sırt üstü uzanmış. Alacakaranlıkta nasıl da huzurlu görünüyor. Gözleri kapalı, elleri bedenine yapışık. Lala bir an onun yalnızca uyuduğunu, az sonra uyanacağını sanıyor. onu rahatsız etmemek için fısıldayarak konuşuyor. Bay Kralosa, Bay Kralosa. Ama Bay Kralosa uyumuyor. Uyumadığı giysilerinden anlaşılıyor. Üzerinde yine siyah takım elbise, cilalı ayakkabılar var. Ama ceketi biraz yamuk duruyor. Başının gerisinde ceketinin yakası kalkmış, Lala kumaşın buruşacağını düşünüyor. Yaşlı adamın yanakları ve çenesi küllüyor. Gözlerinin çevresinde mor halkalar var. Ona vurmuşlar sanki. Lala evinde yerde yatan ve soluk alamayan yaşlı mamanı düşünüyor yine. Ona öyle yoğun düşünüyor ki, bu yatakta yatan, yüzü uykudan silinmiş, elleri bedenine yapışık adam birkaç saniye için maman onu veriyor. Hayat odanın boşluğunda hala belli belirsiz titreşiyor. Lala yatağa iyice yaklaşıyor. Bal numaralarındaki soğuş yüzü, sert tutamlar halinde şakaklara dökülen beyaz saçları, aralık ağzı, sarkan çenenin ağırlığıyla çukurlaşan yanakları daha iyi görüyor. Bu yüzde garip gelen eski bağ gözlüklerinin olmayışı, burnunun üzerinde, gözlerinin çevresinde, şakakları boyunca uzanan ve artık işe yaramayan izler yüzünü çıplak ve güçsüz gösteriyor. Bay Kralosa'nın bedeni birden ufalmış, siyah giysilerin içinde fazlacılız. Sanki yok olmuş da geriye bu bal mumu maskeden, ellerden ve daracık askılara asılmış eğreti giysilerden başka bir şey kalmamış. O sırada korku Lala'ya aniden saldırdı. Derini yakan, bakışları bulandıran korku. Alacakaranlık boğucu, insanı felç eden bir ağı. Alacakaranlık avlulardan yükselir. Eski kentin sokaklarını dolanır. Dar odaları tutsak olmuş, kimi bulsa boğar. Küçük çocukları, kadınları, ihtiyarları. Evlere, nemli çatı altlarına, bahsenlere dolanır. En ufak çatlaklara işler. Lala, Bay Kralisa'nın cesedinin önünde kımıldamadan duruyor. Soyun onu sardığını ve o garip bal mumu renginin yüzünü ve ellerini kapladığını hissediyor. Yaşlı maman can çekişirken sitede o gece esen kötü rüzgar geliyor aklına. Ve insanları yok etmek için yerdeki bütün deliklerden çıkan gibi olan soğuğu. Gözlerimi ölü bedenden ayırmadan dairenin kapısına doğru ağır ağır geriliyor. Ölüm duvarların arasında dalgalanan gölgede, merdivende, merdivenlerin dökülmüş boyalarında. Lala olabildiğince çabuk iniyor. Kalbi çarpıyor, gözleri yaşlarla dolu. Kendini dışarı atıyor ve kentin aşağı kesimine, denize doğru koşmaya çalışıyor. Ama karnına saplanan sancı onu iki büklüm yere oturmak zorunda bırakıyor. İnliyor, önünden geçenler ona kaçamak bakışlar atıyor ve uzaklaşıyor. Onlar da korkuyor. Korktukları tüyleri diken diken olmuş köpekler gibi duvarlara sürünerek yürümelerinden anlaşılıyor. Ölüm her yerde diye düşünüyorlar. Kaçıp kurtulamazlar. Ölüm Saint Blanche Oteli'nin giriş katındaki karanlık dükkana yerleşmiş, alçıdan menekşe buketlerinin ve yalancı mermerlerin arasında. Orada, şu çürümüş eski eve yerleşmiş, insanların odalarına, koridorlara. İnsanlar bunu bilmiyor, kuşkulanmıyorlar bile.